gerçekten. Dolayısıyla adımız da olduğu için.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, dün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü bir kez daha kutlu olsun. Biz de bugün değerli hocamızı stüdyomuza konuk olarak alacağız. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Tema Vakfı Gölbaşı Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray bizlerle birlikte olacak. Çalışan kadınları ve anneleri konuşacağız. Ailenin korunması bağlamında çalışan kadınların yaşadığı sorunları değerlendireceğiz. Çözüm önerilerini değerlendireceğiz ve çocuğun yüksek yararı ve aile kurumunun korunması bağlamında bu sorular nasıl değerlendirilmeli ve bu konuda nasıl bir farkındalık oluşturulmalıdır diye soracağız değerli hocamıza. Programımızın ikinci bölümünde Yaşayan Türküler köşemizde hayatın sesleri sürecek. Supiye Tunç Dinç Bilek'ten alınan Merdan Güven'in derlediği Muş yöresine ait Açılmış Laleler Güller türküsünün öyküsünü Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinleyeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Delilik biliyorum, senle olmak delilik. Takılı kaldım, karşı koymam imkansız. Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla. Hüzünlerin alır gider sevinçlerimi. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yelleri. Doğrusu yanlışı, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Doğrusu yanlışı, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yelleri. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yelleri. Çok denedim ansızın bu sevgiden, kaç kere yenik düştüm, istemeyin bunu benden. Sarhoş tutkuların koynunda ben bir deli, şişten geçti artık dönüm. yorum kollarında korkuyorum. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yelleri. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yelleri. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yelleri. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yelleri. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri, sende daha yeni yeni kavak yelleri.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Tema Vakfı Gölbaşı Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray değerli konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.
Teşekkür ediyorum. Hepimizin kutlu olsun.
Biz bir gün gecikmeyle kutladık evet. Ama yayınımız pazartesi gününe evet. Denk geldiği için ama hep çalışıyoruz. Hep çalışıyoruz. Hayatın evet. içindeyiz.
Her aslında, gün bizim.
Her gün bizim. Bugün günümüz, aslında kendi evet. günümüzü konuşalım. Çalışan evet. kadınlar ve anneler günü konuşalım istedik.
Evet. Tabii kadın hem kariyeriyle ilgili çalışmaları gündemde olduğu zaman ya da görünür olduğu zaman çalışan kadın ünvanıyla anılıyor. Aslında profesyonel anlamda bir işte çalışmasa bile bütün kadınlar, hele ki anne ise, bütün kadınlar aslında çalışan
evet,
kadın.
Evet. Yani o ev işlerini düşündüğümüz zaman hatta evet. çoğu zaman ev işleri işteki işten daha yorucu ve daha zor
daha
oluyor
fazla,
ne yazık ki.
Çok daha yorucu. Bir de tabii Türk toplumunda, kültüründe aslında en güvenilir kaynak, insan kaynağı olarak kadınlar, anneler olduğu için evet. Her türlü ihtiyacın giderilmesi genellikle özellikle çocuklar nezdinde evet. annelerden bekleniliyor. Dolayısıyla bütün beklentiler annelerin üzerinde yoğunlaşınca anne hem evde hem işte her yerde
çalışan
kadın olmuş oluyor. Tabii evdeki çalışması apayrı. Onun hem biyolojik varoluşunun bir gereği anne ise eğer.
İçgüdüsel
evet. hem de biyolojik olarak anne olmasından dolayı çocukların özellikle küçük yaş grubundaki çocukların temel ihtiyaçların neredeyse tamamını anneler karşılıyor. Hem bir beslenme ihtiyaçları, hem diğer gelişim ihtiyaçları, çocuğun iletişim ihtiyacı, çocuğun kendi varoluşuyla ilgili, kendini tanımlama, kendi fark etme, kendini değerli hissetme, sağlıklı bir iletişim kurma ihtiyacı, her anlamda evde ilk bunları giderdiği ve ilk temas ettiği kişi annesi çocuğun. Dolayısıyla anneden ne kadar bu anlamda sağlıklı beslenirse hem biyolojik ihtiyaçlarını hem manevi, tinsel, ruhsal ihtiyaçlarını anneden ne kadar sağlıklı giderirse o kadar
özgüvenli.
Tabii duygu dünyasını iyi yöneten, özgüveni yüksek, başarılı, sağlıklı bir iletişim kurabilen, sosyal hayatında daha sağlıklı bir katılım sergileyebilen, iş hayatında yine aynı şekilde hayatını sağlıklı yönetebilen bireyler bu şekilde olabiliyor. Dolayısıyla anneler çok önemli.
Evet, babalar kızmasın bize, biz de babalar, önemliyiz.
Evet. Şimdi annelerin önemini anlatan pek çok hikaye vardır. Ben belki biraz daha az bilinen bir hikaye olduğu kanısıyla bir hikaye tercih ettim çok kısa. İzninizle onu anlatabilirim konuşmamızın başında. Köy gibi bir küçük kırsal bir alanda yaşayan bir aileye üst soylarından yani dede ya da bir baba gibi bir vefat ettiği zaman kişi mal paylaşımı söz konusu oluyor. Ve bu mal paylaşımında 3 kardeş var malı paylaşacak olanlar mirası. Şimdi bu mirasta da öyle bir şey ki paylaşım çok zor. 17 tane koyun. Miras bırakılıyor. Bu 17 koyunun büyük kardeşi 1/2'si, ortancaya 1/6'sı, 1/3'ü, en küçük kardeşe de 1/9'u miras bırakılıyor.
Matematik problemi gibi oldu.
Evet, çok matematik problemi gibi. Ve 17 tane ve miras bırakanın iradesi şu yönde, bunları kesmeden paylaşacaksınız şeklinde. Kesmeden paylaşmak da mümkün değil matematiksel olarak ve bir bilge kadın köylerinde yaşarmış hikayede rivayet o ki bu bilge kadının kapısını çalıyorlar, biz bu işin içinden çıkamadık, sen bu işe bir çözüm üretirsin umuduyla sana geldik diyorlar. Bilge kadın da şöyle duruyor, düşünüyor, bakıyor. Benim diyor bir koyunum var diyor. Sizin 17 koyununuza ben bir koyun ilave edeyim diyor. Etti 18 diyor. 18 koyunun 1/2'sini 9 koyunu büyük kardeşe veriyor. 1/3'ünü 6 koyunu ortanca kardeşe. 1/9'undan 2 koyunu da en küçüğe pay ediyor. Topluyorlar, bakıyorlar ki payları 9 koyun, 6 koyun, 2 koyun toplamda 17 koyun ediyor. Zaten bizim 17 koyunumuz vardı ve bir koyun arttı diyorlar şimdi. O bir koyun da benim kendi koyunumdu zaten, sizin koyunlarınıza ilave ettiğim diyor. Meseleyi bu şekilde çözüyorlar. Kattığı şeyle geri aldığı şeyi düşünürsek aslında hayatta kadın çözülmez gibi görünen bir problemi kadın iradesiyle bu olayda, örüntüde çözmüş oluyorlar. Ve aslında hem ne kadar basit bir çözümü olduğunu ama hem de problemin kendisinin zor olduğundan dolayı çözümü görememeleri, bunu bir kadın gözüyle, kadın bakış açısıyla görmelerinin önemine binaen burada biraz daha hani kadınların bakış açısı ya da kadının aslında sorunların çözümünde ne kadar yapıcı, ne kadar çözüm üretici olduğunu gösteren bir hikaye. Şimdi dolayısıyla aslında çok görünmez de bir el var. Yani paylaştırıldığı zaman kadının koyunu tekrar geri çıkmış oluyor, evet, hikayede. Hayatta da kadın aslında böyle. Yani kadın o kadar çok her yerde var ki. Ailede, sosyal hayatta, insanların bir araya geldiği her ortamda kadının aslında izi var, yapıcı rolü var, sorunların çözümünde dokunuşları var ve bu sorunlar çözüldüğü zaman da aslında çözüme o kadar odaklandığımız için kadının aslında çözümdeki üstlendiği rolü de bazen görmezden gelebiliyoruz. Hikayedeki koyun gibi görünmez, evet, bir, evet, hal alabiliyor. Görmek gerekiyor tabii ki. Tabii bunu en başta kadının kendisinin fark etmesi, kendi değerini kendi bilmesi ve önemsemesi çok önemli tabii ki.
Aslında bence şu anda sanki eskiye göre daha şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü her alanda kadınların söz sahibi olduğu alanlar o kadar arttı ki üniversitelerde hocalar, milletvekili sayıları, evet, onun dışında iş hayatında biz bile program ekibi olarak şöyle bir baktığımızda aslında 3 kadın 1 erkek olarak, evet, ekip olarak çalışıyoruz. Yani aslında biz çalışmayı seviyoruz ve gerçekten üretmeyi de seviyoruz, evet, kadınlar olarak. Bence başarılı da oluyoruz. Ben belki öz, evet, eleştiri olarak söyleyebilirim. Hani kendi adıma kadınların her yaptıkları işte çok önemli noktalara geldiklerini hep gözlemliyorum.
Evet. Tabii burada kadının bunu nasıl yapabileceğini bilmesi çok önemli olmakla birlikte kadına bu konuda yetişme sürecinde çocukluk evresinden itibaren fırsat tanınmış olması da çok fark yaratıyor. Hı hı. Aslında potansiyeli her bir kadının ya da her bir insanın insan olmasının temelinde var. Yani dolayısıyla kadınlar da bir insan olarak yaratılıştan itibaren yüksek potansiyelle var. Akli melekeleri yerinde ise her insan, her çocuk çok yüksek bir donanıma sahip. Bunu performansa dönüştürebilmek için ya da hayat başarısına dönüştürebilmek için ya da mesleki başarıya dönüştürebilmek için fırsata ihtiyacımız var. Yani bu fırsatları yakalayabilmemiz çok önemli. İşte toplumda bu fırsat eşitsizliği dediğimiz sorunla mücadele etmemiz de çok önemli. Hem bu madalyonun bir bu yüzü var, fırsat eşitliği tanınması. Bir de kişinin kendi farkındalığı da çok önemli. Yani kendi hayattan ne bekliyor, ne yapmak istiyor. Biz genelde tabii çocuklarımıza bazen anneler olarak da babalar olarak da bazen çok masum hatalarla onların potansiyellerini performansa dönüştürmelerine engel olabiliyoruz ya da bunu geciktirebiliyoruz hiç farkına varmadan. Dolayısıyla çocukların aslında ne olmak istediklerinden ziyade ne yapmak istediklerini yönlendirmek de çok önemli. Hı hı. Kız çocukları işte ne yapmak istediklerine dair burada biraz daha fırsat eşitliği imkanından tabii yararlanabilirlerse ne hayatta ne yapmak istiyorlar tabii kariyer olarak, mesleki olarak ya da anne olarak da yani nasıl bir anne olacaklar hayatta. Çünkü biyolojik cinsiyetimiz gereği sağlıklı bir cinsel işleve sahip olan her birey kadınsa anne, erkekse baba olacak aile kurduktan sonra. Evet. Bunu doğamız gereği arzu ederiz bütün tüm bireyler. Olmazsa hatta tedavi tıp imkanlarının tanıdığı her türlü tekniği, yöntemi kullanmaya çalışıyoruz. Tabii. Yani Türkiye'de özellikle aile çok değerli bir kurum olduğu için hem kültürel olarak değerli hem hukuki anlamda devletin anayasal düzeyde bunu tanıyıp güvence altına aldığı bir kurum olarak aile çok değerli. Dolayısıyla aile kurmak, evlenmek, iki karşı cinsin evlenip çocuk sahibi olması insanların mutluluğunun temelinde olan en güçlü duygu.
Ve tabii ki toplumun temelinde olan sağlıklı aile.
En önemli motivasyon kaynaklarından biri. Dolayısıyla çocuklar açısından da hem kız çocuk hem erkek çocuk açısından da sağlıklı bir ailede büyümek çocuğun yüksek yararı dediğimiz şeyin temelinde yatan olgu amaçladığımız. Yani sağlıklı bir ailede yetişebilmesi için de çocukların kız veya erkek fark etmez. İşte anne orada çok güçlü bir karakter olarak devreye girmesi gerekiyor. Evet.
Çoğu zaman aslında anne hep denge unsuru. Evet. Babalar biraz daha hani güç unsuru olarak görülüyor ama anne hep böyle çocukla baba arasında o dengeyi sağlamak için çaba sarf ediyor.
Şimdi genelde şöyle bir algı vardır. İşte baba koruyucu değil mi? Güçlü figür. Bütün her türlü tehdit ya da tehlikelere karşı aileyi korur. Ve şemsiyedir aileye, varlığı bile kol yeter, gerer. Kol kanat gerer. Anne de şefkat yuvamızdır. Duygularımızı tatmin ettiğimiz çocukların özellikle çocukluk dönemlerinde hatta yetişkin olduğunda bile hepimizde de aileyi özlediğimiz zaman genellikle anneler özlenir. Yani ben rahmetli babam da aynı şeydi. Yani 60 küsur yaşında hala babaannemi anar ve özlerdi. Şimdi bu yaş da aslında çok önemli değil. Yani anne hep anne.
Evet.
Evladı kendisi kaç yaşına gelirse gelsin anneler hep şefkat.
Hep o evet. 40-50 yaşına tabii, bile gelse çocuğu.
Duygu olarak en samimi, korumacık, sevgi olmacık. Dolu, şefkat içeren bütün olumlu duyguların kaynağı ya da bu duyguları tatmin ettiğimiz kişi ya da doyuma ulaştığı kişi bireylerin anneleri. Şimdi bununla birlikte bir de başka bir boyutta annenin değeri vardır. Onu da aslında paylaşmayı çok önemsiyorum. Türk kültüründe özellikle eski kadim kültürden, Orta Asya'dan beri getirdiğimiz bir değer var. Mesela annesini kaybeden çocuğa öksüz denir, babasını kaybeden çocuğa yetim denir. Öksüzün temelinde de köken olarak, gramer bilgisi olarak bakıldığında ök kavramıyla karşılaşıyoruz. Ök de akıl demek. Aslında bakın, kadim Türk kültüründe annesini kaybeden çocuğa öksüz denmesinin sebebi olarak aslında anneye ök, akıl kavramının değer olarak yüklenmesi. Yani çocuğun aslında hayatta gelişirken en korunmaya ihtiyacı olan dönemde annenin çocuğa hayatındaki işlevi akıl. Yani ona aklını çalıştırmasını sağlayan, öğrenmesini sağlayan, öğrenmek de ök kökünden geliyor. Yani aklımızın geliştiği, zihinsel gelişimimizin bu sürecinin en temel eylemlerinden birisi öğrenmek. O da ökten geliyor. Öksüz kelimesi yani aklını kaybetmiş, rehberini kaybetmiş, o danışanını kaybetmiş şeklinde ifade edilmesinin sebebi de anneye biçilen rol. Ne kadar yüce bir değer anne çocuğun hayatında.
Tam bir yaşam melekesi aslında.
Evet, yani pek çok şeyi, hayatı ona öğreten, yani sadece sevgi sağlayan duygu kaynağı değil ya da sevgi benzeri diğer duyguların doyuma ulaştırıldığı bir insan kaynağı değil ya da doğuran değil, aynı zamanda ona öğreten kişi, hayatı öğreten kişi. Şimdi dolayısıyla anneler hem duygusal, duygu dünyamızın en önemli aktörleri hem de zihinsel dünyamızın en önemli aktörleri diyebiliriz. Tabii babanın değerini bu anlamda koruyarak, teslim ederek de bu annenin değerini konuşuyoruz.
Psikolojide şöyle bir kavram vardı. Tam tersi ise, yanlışım varsa hocam lütfen düzeltin. Anne çocuğa güven sağlar, baba özgüven sağlar. Yani aslında güven ve özgüven bir insanın birey olması için yaşadığı anda hep etrafına, çevresine, dostlarına, arkadaşlarına, bulunduğu, yaşadığı topluma olan faydasında bile öne çıkan kavramlar. İşte o yüzden annenin ve babanın varlığı o ailenin temelinde çok kıymetli.
Tabii, tabii. Şimdi biyolojik cinsiyetimiz gereği kadınlar anne, erkekler baba ve bu biyolojik cinsiyetimize uygun roller üstleniyoruz biraz daha. Bununla birlikte çocuğun hem anneye hem babaya ihtiyacı var. Yani ne anne tek başına babanın sağladığı
yerini tutabilir,
imkanları ve duyguları çocuğa sağlayabilir, ne de baba tek başına. Tabii elinden geldiği kadar kişiler ailede çeşitli sebeplerle parçalanma olduğu takdirde biri diğerinin yokluğunda onun da rollerini üstleniyor ve çocuğun ihtiyacını gidermeye yönelik roller üstleniyor. Yani baba da anne gibi şefkatli ya da anne gibi beslenmesiyle ilgilenen, ödevleriyle ilgilenen okul çağındaysa. Ama bunlar aslında biraz daha toplumsal cinsiyet dediğimiz kavramın getirdikleri. Yani anne biyolojik cinsiyetimiz gereği kadının, ama annenin aynı zamanda çocuğun beslenmesiyle de ilgilenmesi, yani süt vermenin ötesindeki yaşlarda.
İşte akıl dediniz ya.
Evet, orada da devreye giriyor. Bir de bunu sahipleniyoruz tabii, aşırı sevgiden dolayı anne bunu normalleştiriyor. Şimdi bu anne eğer sorumlulukları çocuklarının bakımından ve evin idame ettirilmesinden ibaretse sorun teşkil etmiyor. Anne bunu çok güzel yönetebiliyor, bu süreci. Ama anne aynı zamanda
çalışan bir anne ise
şimdi bu süreçteki sorunların yönetimi zora girebiliyor.
O zaman yönetimi başlı başına aslında çok
büyük
bir sorun.
Evet, başlı başına zaman yönetimi devreye giriyor. Bir de annenin kendi çalışma hayatına, profesyonel anlamda çalışma hayatına atılmasıyla ilgili zorunluluklar varsa, ekonomik anlamda zorunluluklar varsa, bu sadece anneyi de etkileyen bir durum değil aslında. Yani anne mecburiyetten çalışıyorsa ekonomik zorunluluklardan dolayı başka bir durum var. Anne çocukların kadını bir belli bir yaşa getirdikten sonra kariyerinin gereği olarak aslında o kendi varoluşundan dolayı, tercihlerinden dolayı çalışıyorsa, kendi mesleki gelişimi, hayatta kendi varoluşuyla ilgili, hani Maslow'un hiyerarşisindeki piramitte aslında hani kendi insanlığını gerçekleştirme dediğimiz bir yaklaşık o seviyede, evet, anne kendi tercihiyle çalışıyorsa, yine bu süreçte de başka sorunlar yine çıkabiliyor. Sorun hayatımızın bir parçası. Önemli olan sorun yaşamak değil, sorunları yönetebilmek aslında.
Evet, her sorunu çözemeyebiliriz ama yönetebiliriz.
Yönetebiliriz tabii ki. Mesele sorunları yönetmek. Yoksa sorunları ortadan kaldıramayız. Ya da bir sorunu çözdüğümüzde diğerinin gelmesini engelleyemeyiz, evet, tamamen. Ama bunu sağlıklı bir şekilde yönetirsek en azından gereksiz sorunların ortaya çıkmasını engellemiş oluruz. Ya da sorunların muhtemel zararlarını engellemiş oluruz. Daha önleyici bir rolümüz olabilir. Çünkü yönetemediğimiz takdirde sorunların zararları en çok çocukları ve dolayısıyla aileyi etkilemiş oluyor. Anne bu süreci yönetmede zorlanır ya da destek alamazsa, tek başına bu sorunların altında kalırsa, bu sefer aile de çatırdamaya başlıyor.
Önerileriniz var mı hocam?
Şimdi şöyle, anne de bir insan. Önce buradan başlamak gerekiyor. Çocuk da insan, baba da insan. Yani herkes cinsiyeti ve yaşı ne olursa olsun birer insan. Dolayısıyla her insanın temel ihtiyaçları var. Bir defa biyolojik ihtiyaçlarımızın yanı sıra bunları zaten beslenmeydi, işte giyinmeydi, ısınma, uyuma gibi temel ihtiyaçlarımız, bedensel ihtiyaçlarımız. Bunun ötesinde duygu dünyamızdan kaynaklanan ihtiyaçlarımız var. İşte sevgi ihtiyacı, kendimizi değerli hissetme ihtiyacı, başarılı olma ihtiyacı, önemsenme ihtiyacı, var olduğumuzun, sevdiğimiz ve bir arada yaşadığımız insanlar tarafından farkına varılması. Evet, ben varım ve benim eşim benim varlığımın farkında ve değerinin farkında hissiyatı var bir kadında, veya bir kadında ben varım ama ben değerliyim ama eşim benim varlığımın ya da değerimin farkında değil hissiyatında olan bir başka kadını düşünelim. Şimdi bu iki kadının ailesine kattığı değer birbirinden çok farklı olacak.
Evet, tabii ki çocuğunda.
Çocuklarına kattığı değer ya da sunduğu katkı onlara çok farklı olacak. Anne ne kadar çok değer sunarsa ya da katkı sağlarsa çocuklarına ve ailesine, aile o kadar sağlıklı bir şekilde aile olarak kalır. Ama anayasamızın 41. maddesinde bildiğiniz gibi aile toplumun temelidir der. Evet. Ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Şimdi burada eşitlik ilkesi ya da hakkı gündeme geliyor. Baba olarak da insan olmasından kaynaklanan bir şey var. Değerli olma ihtiyacı, farkına varılma ihtiyacı, sevme, sevilme ihtiyacı. Bunların karşılıklı olarak dengelenmesi çok önemli. Burada işte biz biraz anneler bu sorumluluğumuzun hem farkına varmalıyız. Çünkü anne iyi yönetirse babalar da daha rahat oluyorlar. Anne yönetemezse annenin yönetemediği sorunlar babaya devralmış oluyor. O zaman
aslında babalar bence biraz kadın ruhundan anlayıp onların yorgun olduğunu, evet, o zamanı evdeki yönetip diğer yönetemediklerini. Tabii. Yani o sisteme bence doğrudan doğruya baba müdahil olursa, o zaman işte, evet, gerçekten hem de kendi nesillerinin, tabii, devamı için, sağlıklı ailenin, aynen, devamı için, aynen, çok önemli yerlere, aynen, gelinecek. Şimdi, nesil devamı, evet, da toplumun devamı.
Tabii ki.
O ülkenin, ülkedeki tüm vatandaşların sağlıklı, gibi, bir şekilde, evet, devamı anlamına,
şimdi,
geliyor.
Evde işte toplumsal cinsiyetimiz, biyolojik cinsiyetin devamı gibi görünen roller aslında toplumsal cinsiyet dediğimiz, evet, roller. Yani evin ortak işleri, yapılması gereken işler, temizlik işleri gibi, yemek işleri gibi, ekonomik kaynağın sağlanması işleri gibi, bunların hepsini anneden beklersek bu sefer çalışan kadın bu sorunların üstesinden gelemez bir hal alıyor. Türk kadınının çok değerli olduğunu önce kadınların kendisi bilmesi gerekiyor. Çok güzel bir anı vardır Atatürk'ün bu anlamda Türk kadınının değerini ifade ettiği. Vakit varsa çok kısa,
buyurun
onu
hocam,
paylaşabilirim.
Kısaca lütfen buyurun.
Bir akşam hep beraber sanatçılarla birlikte oturulan bir ortamda Atatürk bir Türk şairinin eşi yabancı bir hanımmış ama masada da Türk hanımlar da var. Sohbet esnasında Türk şair kendi eşine iltifat etmek isterken aslında bir ağzından yanlış ifade çıkar yanlışlıkla. Paşam der. Lüsyen Hanım gibi bir Türk kadını var mıdır acep der. Eşine iltifat etmek isterken söyler. Atatürk'ün çok gücüne gider bu ifade. Kendisine beyefendi diye hitap eder o anlamda. Sohbet ederlerken şair beyin de paşaya şöyle bir cevabı olur. Paşam bana beyefendi demenize gerek yok. Adam deyin yeter bana der. Atatürk de der ki beyefendi size adam diyemediğim için beyefendi diyorum der. Çünkü kızmasının sebebi Türk hanımlarının kadınlarının yer aldığı bir masada yabancı bir kadının Türk kadınının çok üzerinde bir değerle ifade edilmiş olmasıdır. Burada bile aslında çok masumane bir hataya düşmüştür o şair ama onu bile Atatürk Türk kadınının değerini ifade etmek için burada bu hatayı affetmemiştir. Hemen bu hatayı söylemiştir Türk kadınının değerini gösterebilmek için. Tabii kadınlar önce kendileri bizler değerimizi bilerek ve çocukların yüksek yararını aileyi de gözeterek bu değerimizi aileye katkı olacak şekilde kullanmalı ve yönetmeliyiz. Çok teşekkür ediyorum.
Değerli hocam biz İmkan çok teşekkür ederiz. Için. O kadar tatlı anlattınız ki gerçekten anne baba ve çocuk bir toplumun temeli ve annelerde aslında o hani yuvayı dişi kuş yapar diye düşünecek olursak gerçekten o yuvayı yuva haline getiren çok kıymetli çok değerli şahsiyetler. Hani kendi adımıza söylemiyoruz evet biz kadınız ama tüm kadınlarımızın bir kez daha Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü ve Tema Vakfı Gölbaşı Sorumlusu Doktor Öğretim Üyesi Deniz Acaray stüdyo konuğumuzdu. Çalışan kadınları anneleri konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Evet. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Aşkının peşinde cennetim mahşer. Bu yalan dünyada mekanım makber. Gönlümün baharı soldu, aşkım da hançer. Yaralı ceylan kırıyorum. Vazgeçtim sevmekten. mekanım akber. Gönlümün baharı soldu, aşkım da hançer. Yaralı ceylan gibi haykırı.
Yaşayan Türküler.
Bu içli öykü çok meşhur bir halk hikayemizin Muş yöresinde geçen küçük bir kısmını oluşturur. Bu türkü Leyla ile Mecnun hikayesinden değil ama onun kadar meşhur olan bir başka halk hikayemizden Kerem ile Aslı hikayesinden alınmıştır. Kerem'in dilinden dökülen bir türkünün hikayesidir bu. Çok eski zamanlarda güçlü, kudretli, merhametli ve dağa, taşa sözü geçen bir bey ve keşiş namıyla bilinen bir de hizmetkârı vardır. Bey ve halkı büyük bir mutluluk içinde yıllarca yaşarlar. Fakat zaman gelir bu mutluluk bey için büyük bir hüzne dönüşür. Çünkü bu adaletli beyin sevip okşayacak, sımsıcak bağrına basacak bir çocuğu yoktur. Gün gelir bu çocuksuzluk beyi dertlere düşürür. Ama ne gariptir ki beyin hizmetkârı olan keşişin de çocuğu olmaz. Bey de, keşiş de bu duruma çok ama çok üzülürler. Bir gün has bahçede bey ve keşiş baş başa vermiş dertleşirlerken karşılarına aksakallı, nur yüzlü bir ulu kişi çıka gelir. Onlara birer küçük fidan verir ve bu fidanları götürüp bahçeye dikmelerini söyler. Fidanlar dikilir ama ne çare ki ümit edilen olmaz. Yani fidanlar dallanıp budaklanıp meyve vermezler. Böylece bir hayli zaman geçer ve sonunda bu ağaçlardan birinde bir yanı beyaz, diğer yanı kırmızı olan bir elma biter. Aksakallı pirin dediği gibi bu elmanın yarısını beyin karısı, diğer yarısını da keşişin eşi yer. Çünkü o aksakallı pir, çocukları olmayan bu insanların rüyalarına girip böyle söylemiştir. Hayli zaman sonra beyin bir oğlu, keşişin de bir kızı olur. Keşiş ve hanımı yıllar sonra bu bey kızımızı oğluna isteyecek diye düşünürler. Dinlerimiz ayrı. Biz biricik kızımızı başka dinden olan birisine nasıl veririz diye tasalanırlar. Karı koca düşünüp taşınıp bir yalan uydururlar. Kızlarını bir vesileyle gizlice uzak bir diyara gönderdikten sonra çocuğumuz akrabalarımızı ziyarete gitmişti. Orada hastalanıp ölmüş. Artık bu ellerde kalmak bize acı verir. Biz buralardan göçüp gitmek istiyoruz derler ve beyden yüklüce hediyeler alıp o diyarlardan göçüp giderler. Yıllar geçer. Beyin oğlu büyür ve avlanmaya başlar. Günlerden bir gün yine bir av esnasında derin uykuya dalar ve rüyasında melekler kadar güzel bir kız görür. İşte bu güzel kız keşişin kızı Aslı'dır. Hikmet bu ya. Aynı zamanda Aslı da Kerem'i görür rüyasında. Bundan sonra Kerem Aslı'ya, Aslı Kerem'e rüyalarda da olsa sevdalanmıştır. Kerem Aslı'ya kavuşmak için dağlar aşar. Kerem onlara yaklaştıkça keşiş Aslı'yı daha uzaklara kaçırır. Fakat Kerem'i hiçbir güç yıldıramaz. Dağ demez, taş demez, dere demez, tepe demez düşer yollara. Günler, aylar geçer, Aslı'yı arar Kerem. İşte Kerem'in bu gezmeleri sırasında bir günde yolu Muş'a düşer. O gün gürül gürül her yanı sel götürür, bir yağmur yağar. Kısa zaman sonra hava açar ve dağları elvan elvan bir gökkuşağı boydan boya sarıp sarmalar. Kerem yola revan olup iner Muş Ovası'na. Ova değil bu, sanki yeşil derya. Üstünde binbir renkli çiçekleriyle, çimenleriyle güzel bir bahar yüzer bu ovada. Gelinler, kızlar desen, Muş Ovası'yla yarışırcasına rengarenk giyinmişler. Kerem Muş'a varır. Geceleri bir handa konaklar. Günlerce Muş'ta Aslı'yı arar. Hancıya, hamamcıya, yolcuya, çobana Aslı'yı sorar. Belki birisi Aslı'yı görmüş olabilir diye hiçbir gün ümidini yitirmez. Dağların eteğine oturmuş, türlü çiçeklerle, güzelim lalelerle bezeli Muş, Kerem'i de bu güzellikleri seyretmeye davet eder. Muş'un güzelleri, lalesi, sümbülü, Aslı'dan başkasını düşünmeyen yüreği, yangın Kerem'i söyletir, dertli dertli. Açılmış laleler, güller, uzar gider Muş Ovası. Güzeller kol kola girmiş, gezer gider Muş Ovası. Muş Ovası, Muş Ovası, garip aşıklar yuvası. Karasu akar boyunca, Murat suyu gider ince, dolaşır gider boyunca, şen olası Muş Ovası, Muş Ovası, Muş Ovası, garip aşıklar yuvası. Yaz gelince çayır çimen, güz gelince basar duman, aşıkların eder figan, uzar gider Muş Ovası, Muş Ovası, Muş Ovası, garip aşıklar yuvası.
Yaz gelince çayır çime, güz gelince çeker duman, güz gelince çeker.
Yaşayan Türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, Yaşayan Türküler köşemizde Supi Dinç Bilek'ten alınan Merdan Güven'in derlediği Muş yöresine ait Açılmış Laleler Güller türküsünün öyküsünü Mustafa Murat Bayram'ın sesinden dinledik. Ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte oluncaya dek. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.